Aşkomastikolar, ne habersiniz? Yani çok saçma bir soru oldu aslında bu artık. İyi değiliz çünkü. İdare ediyoruz. Bak, sağlığım yerinde. Yani dişimin şurasında ufak bir ağrı var. Dişçiye gitmeyi erteliyorum. Çok pahalı olacak diye korkuyorum. Ama yani genel olarak sağlığım yerinde, tamam mı? Ekonomik durumum yani çok iç açıcı değil ama başımı sokacak bir yuvam. Günde iki öğün beslenmeye uygun bir bedenim. Sevdiğim bir işim var. Aşk hayatım güzel. Evliliğim güzel gidiyor. Beslenme mevzusu önemli bu arada. Çünkü gıdaya çok para gidiyor. Çok para gidiyor. Mesela kocam bey asla böyle günde iki öğün beslenemez. Daha fazla öğün ve daha büyük porsiyonlarda yemek zorunda. Artık ortak bir hayat yaşadığımız için de bu beni biraz etkiliyor tabii. Ama dengeliyoruz işte. Ay, ilişkimizin ilk zamanlarında, o zamanlar ben fena borçların içindeydim. Kendimi yemeğe asla davet etmek istemiyordum. Çünkü onu hazırlayacağım tek öğünde ben iki gün beslenebiliyordum ya. Neyse işte şu an idare eder durumdayım ben genel olarak, kafa olarak ve de. Ama şu sinirimi bozuyor. Zaten bir insanın sahip olması gereken şeyleri en azından şuyumuz var diye şükür haline getirmek ve iyi olma sebebi olarak kullanmak canımı sıkıyor. Ya bunlar zaten benim normalim ya. Normalim olmalı. Her insanın normali olmalı. Sonra dünyayı düşünüyorum. Hele de şu an Filistin-İsrail arasında olanları, sivillerin yaşadıklarını. Ben çok etkileniyorum böyle olaylardan. Hayatıma kolay bir şekilde dönemiyorum. Her şey boş geliyor. Beni birincil olarak etkilemiyor mesela bu durum ama bunları görünce sizin de mesela arkadaşınızın size attığı kazığa üzülmek lüksmüş gibi hissettirmiyor mu? Oturup buna üzülecek güvenli bir alanın var senin. Başta lan bu zaten benim normalim dediğin şeyler şükür noktasına geliyor böyle durumları görünce. Normal çizgisi bir anda değişiyor. Sürekli insanlık suçu olarak kabul edilen olaylar yaşıyoruz dünyada. Asla gerçekten barışın sağlandığı bir zaman dilimi yok. İyi ve kötü tanımlarıyla sıyrılabileceğimiz türden ayrımlar da değil bunlar. Bu insanların yaptıkları. Ben gerçekten insanlar olarak kabul ettiğimiz türün aynı atadan geldiğine inanmıyorum bu olayları görünce. Yani aynı atadan gelip aynı türün temsilleriysek eğer bu kadar büyük kötülükler karşısında anlamsızlaşıyor kendi minik hayatlarımız için anlam bulma arayışımız. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için uğraşıyorsun ama sonra savaş fotoğraflarında tek bir kurşunla canı alınmış insanları görüyorsun. O kadar değersiz aslında, o kadar çabuk alınabilir o can senden. Aslında saniyeler içinde yok edilebilir bir varlıksın. Buna rağmen bir anlam bulmaya çalışıyorsun. Çok manasız geliyor. İnsan türü görünüş olarak birbirimize benziyoruz evet ama yani kimimiz maymundan, kimimiz yılandan, kimimiz pandadan falan evrimleşti bence. Bazılarımızı uzaylılar bırakmış olabilir. Adem ve Havva'dan gelenler var. Sonra efendime söyleyeyim aramızda robotlar olabilir veya cinler. Diğer türlü iyi iyi anlamını, kötü kötü anlamını yitiriyor bence. Ben de öyle en azından. Yaralı bir sokak hayvanını tedavi ettirmek bir iyilik. 1000 tane çocuğu okutmak daha büyük bir iyilik. Biri hakkında iftira atmak kötülük. Savunmasız birini öldürmek daha büyük kötülük. Aşamaları var bunların iyiliğinde kötülüğünde. Birine iftira atarak kötülük yapan kişi birini öldürecek kadar kötü olmayabilir. Veya çocuk okutan kişi hayvan sevmiyor olabilir. Hayvanlara hiç iyi davranmıyor olabilir. Al işte sana her şey iç içe girdi. Aşamaların da ağzına sıçtık. Eskiler de o yüzden işin içinden çıkamamışlar demişler yani ben niye her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde de bir iyilik var işte aman çok da düşünme kuzum yaşa geç demişler. Koskoca bir felsefeyi nasıl harcadın burada Anadolu irfanı tavrımla ama. Büyük çaptaki kötülükleri düşününce hayatım bana boş geliyor. İyi şeyler böyle hissettirmiyor. Sonra şu noktaya geliyorum. Güzelleş be oğlum. Şimdilik ölümüne kadar hayattasın. Yap işte ne yapmak istiyorsan sıçarım toplum baskısına. Elimdeki hayatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaya başlayınca da sanki diğer kötülüklere sırtımı dönmüş. Siz katledilin, öldürdüm, ben sevdiğim şeyleri yapacağım lay lay lay gibi bir tavır takınıp umursamazlaşıyormuşum gibi suçluluk duymaya başlıyorum. Ay çok boktan. Aciz hissetmek çok boktan. Neyse işte ben uzun zamandır böyle garip hissediyorum. Bazen insan hakları ile ilgili bir organizasyon oluşturup veya dahil olup çok fazla sayıda insana yardım edebilirim, bir şeyleri değiştirebilirim diye düşünüyorum. Tabii böyle hani ütopik her şeyin iyi olduğu bir dünya yaratamam ama hani çok fazla insana dokunabilirim, bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Kendimde o gücü buluyorum ama bireysel olarak kendi hayatımda yapmak istediklerimi düşününce ya ben bunları yapmak istiyorum diyorum. Bu kadar ne bileyim toplumsal, global bir şeyin içine dahil olmak istemiyorum diyorum. bencilce geliyor böyle düşününce de işte. Bencilmişim gibi geliyor. Ama şöyle bir durum var. Ben öyle bir organizasyon oluştursam kesin kumpasa gelirdim. Birileri tarafından manipüle edilir, boka batardım. Bazen beyin sesi gibi bir şey yaşıyorum çünkü. Beynim düşünmeyi bırakıyor. Hesap kitap yapamıyorum. Yani 3 artı 3 desen o orada bekliyor böyle. Boş boş bakıyorum. Analiz yapamıyorum. Öyle anlarda saçma sapan bir şeye aman sıçarım şuna da imza atayım da gideyim eve uyuyayım falan derim ben. Sonra gelsin belalar. Sürekli tetikte olamam yani. Ciddi işler peşindeyseniz manipülasyona karşı her zaman tetikte olmanız gerekiyor çünkü. Neyse, getirdim konuyu gene. Hadi gelsin bölüm konusu müziğimiz. Manipülasyon. Bu konuya Adnan Oktar'la ilgili Kedicik belgeselini izledikten sonra karar verdim. İzlemeyen varsa belgeseli mutlaka izlesin. Belgesel anlatımı ile ilgili aklıma takılan, beni rahatsız eden çok şey var. Hatta bu anlatımla da, yani belgeselde maruz kaldığımız anlatımla da manipüle ediliyor muyuz acaba diye bir düşünüyorum ben. Çünkü belgeselde Adnan Oktar'ın yakınlarının ona sırt çevirmesiyle olayın çözüldüğü vurgusu yapılıyor. Bu kişiler kaç kadının, kaç çocuğun hayatını karartmış acaba? Kaç kişinin mal varlığına el konulmasına vesile olmuş, bunları bilmiyoruz. O kadar uzun süre Adnan Oktar müridi olup masum kalma gibi bir ihtimalleri yok. Ancak bu keskin gerçek üzerine pek durulmuyor. Belgeseli izlemeyenler için ufaktan bahsedeyim, nasıl kandırıyorlar insanları. Spoiler sayılmaz bu çünkü izlediğiniz çoğu Türk dizisinde zaten karşılaşacağınız senaryo. Tabii bir yere kadar. Alışveriş merkezinde bir kız dolaşırken biri onun yanına geliyor ve ünlü olup olmadığını soruyor. Kız tabii ünlü falan değil. Yanına gelen kişi diyor ki ama işte tam o auram var, benim de ajansım var, bilmem ne, şansını denemelisin. Sosyal medya hesabını veya mailini alıyor, telefon numarasını falan değil. Bu da zaten ayrı bir güven oluşturuyor. Adam da kendi kartını veriyor. İsimler falan hep bilinçli bir şekilde seçilmiş. İnternetten araştırma yaptığınızda kötü bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz yok. Hatta yalan haberler falan da sunmuşlar internete, böyle işte yok. Şuradan ödül aldı, bundan bunu yaptı falan gibisinden. Haliyle güvenip iletişime geçiyorsunuz. Kurumsal firma imajı çiziliyor size başından sonuna kadar. Sizinle irtibata geçenler de kadın olunca, iş görüşmesini yapan falan da kadın olunca ayrı bir güven oluşuyor tabii. Görüşmeye gittiğinizde sadece görüşmeye gittiğiniz için o gün sanki mesai yapmışçasına size ödeme yapıyorlar. Sırf siz vakit ayırdınız diye oraya. Tabii güveniyorsunuz, bir sonraki görüşme için gidiyorsunuz, bir sonraki iş görüşmesi için. O sırada tam görüşme sonlanmak üzereyken içeri yakışıklı bir patron giriyor. Diyor ki ben işte şu X semtinde toplantıya gideceğim. Tesadüfe bakın ki o X semti de sizin evinizin olduğu yerde. Görüşme yaptığınız kadın diyor ki hey boss, bizim kız da X semtine gidiyor, onu da bırakır mısın? Yani tabii ki de bunların hepsi bir kumpas, bir oyun olduğu için adam da diyor ki tabii ki. Araçta giderlerken yakışıklı zengin boss asla kıza yavşamıyor. Sonra şansa adamın anası arıyor. Araç hoparlöründen konuşuyorlar. Kuzucum artık evlen de torun sahibi olalım falan diye böyle bir annesi yakınıyor. Bizim burada yakışıklı, zengin bosumuz, havalı bosumuz ana kuzusuna dönüşüveriyor birden. Zengin, yakışıklı, evlilik istiyor. Aman da aman, hayatının aşkını bulamamış. Şöyle namuslu bir genç kız bulamamış kendisine yani. Falan böyle ezilip büzülüyor. Hiç denk gelmediğimiz, televizyonlarda falan hiç maruz bırakılmadığımız senaryolar bunlar, aman da aman. Ya belgeseli izledikten sonra ben bile dedim lan ben de kanardım tüm bu oyunlara ya. Yani bu yaşımda bile kanabilirdim. Sonra işte böyle güven inşa edilerek kızları avuçlarına alıyorlar. Sonra da türlü tehditlerle hayatlarını çalıyorlar. Ya mecbur bırakıyorlar bazı şeyleri yapmaya. Belgeselde eleştirmek istediğim noktalardan biri de işler artık iyice bu noktadan sonra kötüleşiyor bayağı bir. Bu kötüleştikten sonra yapılanların çok basit pornografik bir dille anlatılması. Biz istismar denilince yeterince rahatsız olmuyoruz. Aslında olmalıyız. Ama yeterli gelmiyor. Vahameti anlayamıyoruz yani. İstismar da tamam da nasıl bir istismar? Şiddet mi uygulamış? Tecavüz mü etmiş? Neresine ne sokmuş? Neresinden ne çıkarmış? Bölümün başında kötülük aşamalarından bahsettim ya hani. Biz de istismarın aşamalarını merak ediyoruz. Ne kadar istismar? Evleneceğiz diye kandırıp mı tecavüz etmiş, yoksa grup seksi mi zorlamış? Vajinal birlikteliğe mi zorlamış, yoksa anal birlikteliğe mi? Şiddet pornosuyla tetiklenen vicdanımız bu ayrıntıları merak ediyor. Kaç kişiyle birlikte olmak zorunda kalmış? Videoları da çekilmiş mi? Neler neler yaptırmak zorunda kalmışlar? Merak ediyorsun bunları. Sayı arttıkça kötülüğün aşaması da artıyor ya hani, işte bunu sınıflandırıyoruz biz de kendi kafamızda. Daha fazlasını duymak istiyoruz. Daha özeline girmek istiyoruz. Bunları duymak rahatsız etse de merak ediyoruz. Habercilikte bu dilin kullanımından kaçınılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Hem birisinin özeline giriyorsun terbiyesiz bir şekilde, hem de bir noktadan sonra bazı şeyler normalleşmeye başlıyor. Belgeseli izlemeye gerekli buluyorum çünkü manipülasyonun ne kadar tehlikeli hallerde işlenebileceğini görebilmek için çok çarpıcı bir örnek. Ancak bir yandan da daha özenli bir dil kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Ben en iyisi bu belgesel üzerine ayrı bir bölüm hazırlayayım ya, evet. Daha söyleyecek çok şeyim varmış benim bununla ilgili. Manipülasyona hayatımızın her noktasında maruz kalabiliyoruz. Arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler, iş hayatı, aile arasındaki ilişkiler, oy anam oy yani. Hatta bazen bazı şeyleri kendimize o kadar hak görüyoruz ki yaptığımız şeyin manipülasyon olduğunu bile kendimiz bile fark etmiyoruz. Karşımızdaki insan aslında bir şey yapmak istemiyor, bir şey yapmak istemiyor ve biz efendime söyleyeyim minik duygu sömürüleri, bazı tehditlerle istediğimiz şeyi yaptırmanın yollarını açıyoruz. Manipüle etme amacıyla yapmadığımız bir şey bile manipülasyon tanımına girebilir bu arada. Örneğin sevgilinizle tartışıyorsunuz, sinirleriniz bozuldu, ağlamaya başladınız. Karşı taraf da buna dayanamadı ve sizin istediğiniz duruma yönelmeye daha meyilli oldu. Kendinizi tutamayıp ağladınız diye manipülatör mü oldunuz peki? Ya birazcık. Ancak bunu bilinçli bir şekilde yapmadınız. Bilinçli olarak yapanlar var. Bak, bunu gerçekten yapanlar, bunu kullananlar var, ancak herkes için geçerli değil. E peki yani kim gerçekten manipüle ediyor ya da kim içinden geldiği gibi davranıyor o sırada? Bunu nasıl anlayacağız? Gerçekten anlaması çok zor. Ya da mesela başka bir örnek. Sevginizle tartışıyorsunuz ve değiştirmek istemediği, sizi rahatsız eden davranışları var. Bunu düzeltmesini istiyorsunuz. Bir türlü düzeltmiyor. E siz de böyle bir ilişki istemiyorsunuz. Böyle olmaya devam ederse ben bu ilişkiyi devam ettiremem demekten başka ne şansınız var? Ama manipülasyon cümlelerinden biri de şu: eğer bunu yapmaya devam edersen ya da bunu yapmazsan senden ayrılırım. Şimdi aradaki farkı anlamak için konuşmanın bütününe bakmak gerekiyor sanırım. Hani bu gerçekten bir manipülasyon mu? Bir kere mi yapılıyor, devamlı mı yapılıyor? Ne kadar maruz kalıyorsunuz, nasıl bir diyalog içerisinde geçiyor? Ortada bir ilişki var. Sen bir şey istiyorsun, karşındaki başka bir şey istiyor. Ve bu iyi o zaman ya, bunu bu şekilde kabul edelim diyebildiğiniz ve devam edelim diye kabullenebildiğiniz bir şey değil. E bu durumda o zaman ayrılalım sözü bir tehdit mi yoksa bir gerçeklik mi? Bunu ancak konuşarak çözebiliriz. Hayat görüşleriniz uymuyorsa ayrılmanız tabii ki en sağlıklısı olacak. E bunu da sakince konuşup gerçekleri görmeye çalışarak ancak fark edebilirsiniz. Cinsellikte manipülasyonlar çok yapılıyor ilişkilerde. Ülkemizde kadınların cinsel özgürlüğünün olabileceği, orgazm olabileceğimiz falan hala ayıp sayıldığı için. Ay, regl oldum demek bile ayıp sayılıyor ya. Uğraştığımız şeylere bak ey Allah'ım. Neyse. Kadınların cinselliğe hazır olmamaları içinde yaşadığımız toplum sebebiyle normal karşılanması gereken bir durum. Belli bir zaman dilimi boyunca el ele tutuşmaya bile hazır hissetmeyebilirsiniz kendinizi. Buna sebep olan inançlarınız da olabilir. Henüz bir yakınlık kuracak kadar tutku beslemiyor da olabilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun en gerçek şey henüz buna hazır değilsiniz. Karşı taraftaki, özellikle de bir erkekse, "Ay yalnız benim de ihtiyaçlarım var yani." Erkek böyle demez. "Güzelim ama benim de ihtiyaçlarım var şimdi. Yani hani biz bunu yapmayacaksak benim bir şekilde bu ihtiyacı karşılamam lazım. O zaman bana kızmayacaksın." falan gibi diyerek sizi hazır olmadığınız bir yakınlaşmaya zorluyorsa işte bu manipülasyona giriyor. Karşınızdakini sevdiğiniz için aslında hiç hazır olmadığınız bir duruma kendinizi sokuyorsunuz. Sonra pişmanlık duyuyorsunuz. Kendinizi sorguluyorsunuz, "Niye ben bunu yaptım?" diye. Cinselliğin ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim ben. Benim için önemli ve bir ilişkide cinsellik yaşamıyorsak benim için ayrılık sebebi olabilir. Çok net. Ama bu durumun neden kaynaklandığını çözmem gerekir benim öncelikle. "Bu ne be, sıkışmayacaksak ayrılırım senden" gibi bir cümle kuramam ya. Hayır yani. Şöyle bir senaryo oluşturalım. Biri diyor ki sevişmezsek bu ilişki biter, ihtiyaçlarım var. Hop, manipulation. Sonra karşı taraf da diyor ki sevişmek istiyorsan evlenmeliyiz. E bu da manipülasyon. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda karşısındakine bir şey yaptırmaya çalışıyor. Biri sadece sevişmek istiyor, diğeri sadece evlenmek istiyor. Ve karşısındakini bu şekilde yönlendiriyorsa buna manipülasyon diyebiliriz. Peki ne zaman manipülasyon olmaz bu? Bir taraf için cinsellik önemli. Bunu sevdiği kişiyle yaşamak istiyor. Bu arzusunu en dürüst şekliyle karşı tarafa dile getirmeli. Karşı taraf neden buna hazır değil? Bunun sebeplerini öğrenmeli ve konuşmalılar. Karşı tarafta anlatmalı yani, hani billa sen sebebini öğrenmeye çalışmadın değil. Sen anlat kardeşim o zaman yani. Niye istemiyorsun bunu? Mantıklı bir ilişkiyi devam ettirmek istiyorsan mantıklı sebepler sun. Ya mantıklı olmak zorunda değil de hani anlaşılabilecek sebepler sunmak gerekiyor. Böylece birbirlerini daha iyi tanıyacak bu insanlar ve belki de hayat görüşlerinin birbirine uymadığını fark edip birbirlerine karşı olan sevgileri azalacak. Diyecekler ki biz o kadar da uygun bir çift değilmişiz ya. Böyle bir sonuca varacaklar. Cinselliğe hazır hissetmeyen kişinin çok büyük travmaları da olabilir. Buna katlanmak zorunda değil partneri. Ayrılmayı tercih edebilirler. Ancak yanında kalmayı tercih ediyorsa bu ilişkilerini beraber sağlam zeminlere dayayarak büyütmelerini de sağlayacaktır. Bu da bir gerçek. İnce bir çizgide gidip geliyor manipülasyon yani. Hem farkında olmadan yaptıklarımız açısından hem de karşımızdaki bizi manipüle edip etmiyor mu bunu anlama açısından. Film ve dizileri izlerken neyin gerçekten manipülasyon olduğunu daha net görüyorsunuz. Çünkü orada karakterlerin gerçekten niyetlerinin ne olduğunu görüp ne düşündüklerine tanık oluyorsunuz. Geçenlerde izlediğim bir dizide 20 yaşlarında bir kız daha önce birlikteliği olmamış bir erkeğe yanık. Adam yakışıklı, düşünceli. Neyse bunlar baş başa pikniğe gidiyorlar. Ortamda romantik, öpüşmeye başlıyorlar. Adam azıcık ileri gidince kız kendini geri çekiyor. Diyor ki ben daha önce hiç ilişkiye girmedim. Adam hemen böyle bir mahcup oluyor, kendini geri çekiyor. O zaman no, tamam ben hiç yapmayayım babında. Biz dizide görmüşüz, adam kızı sevmiyor. Sırf onu kendi çıkarları için birlikte olmak istiyor. İlkmiş sonmuş umrunda değil. Neyse bizim kız da bu herif böyle masumca geri çekilince daha yeni tanıştığı adamla sevişiyor. Ya bence dizinin gidişatına göre aslında çok da sevişmek istemiyor yani. Ama sonra işte gerçekleri ortaya çıkınca da ağlıyor. Sen benim ilkimdin diye. Seyirci olarak adamın burada yaptığının manipülasyon olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama o sırada kızın bunu anlamasına imkan yok çünkü ortada duygular var. Gerçekten istemediğin bir şey yaptıktan sonra olaylar istediğin gibi gitmediğinde hissettiklerin ne? Evet ben bunu istiyorum dedikten sonra olaylar boka sardığında hissettiklerin aynı olmuyor. Yani aynı kolaylıkta üstesinden gelemiyorsun. Mesela gerçekten hazırsan keşke yapmasaydım diyebiliyorsun rahat bir şekilde. Bunun senin kararın olduğunu biliyorsun. Başkasının etkisi altında kalıp yaptığında sanki o yapmama şansın yokmuş gibi hissediyorsun. Keşke yapmasaydım bile diyemiyorsun. Çünkü sana ait bir karar yok ortada. Ne istediğinden emin olmak bu yüzden önemli. Manipülasyona uğrayıp uğramadığınızı o an her zaman keşfedemezsiniz. Yapmak üzere olduğunuz şey veya yapmaktan kaçındığınız şeyle ilgili kendinize süre vermenizi tavsiye edebilirim. Aynı bu senaryodaki kızın yerinde olduğumuzu düşünelim. Böyle minik bir hazır değilim hissi var içinizde. Düşünmek için zaman isteyebilirsiniz her zaman karşı taraftan. Bunun ilk ilişki olmasına da gerek yok. Hali hazırda birliktelikleriniz olmuş olabilir ama her an sevişmeye hazır hissetmeyebilirsiniz. Daha önce yaptık ama hadi diye ısrar geliyorsa kesin bir durup düşünün derim. En nefret ettiğim şey bu şekilde ısrar edilmesi cinsellikte. Önceden isteyip yapmış olabilirim ama şimdi istemiyorum. Ne var? Bu şekilde ısrarlar da manipülasyona giriyor. Seks, önceden yaptık, yeni skill, açıldı, bundan sonra hep buna izin var. Öyle bir şey değil ki seks ya. O ana, o duygulara, o koşullara göre her seferinde yeniden şekilleniyor. Partnerinizi tanıdıkça sınırlarını öğreniyorsunuz. Bir yerde ısrar varsa bence orada kesin bir sıkıntı vardır ya. Bir de ısrar benim midemi bulandırıyor böyle düşününce. Hele de böyle libidosu yükselip şu an üstünde ne var? Ah bebeğim ben de yatakta uzanıyorum işte. Ah, gerçekten çok hoşsun. Tenini özledim. Zart zurt diye olayı seks konuşmasına getirmeye çalışanlar olunca iyice nefret ediyorum yani. Evlenince böyle dertleriniz kalmıyor. Kesin bilgi. Ya da uzun birliktelikleriniz olunca işte diyelim. Herkes evlenme taraftarı değil. Manipülasyon tanımı çoğunlukla olumsuz anlamda kullanılıyor. Yani birisi kendi çıkarları için sizi yönlendiriyor. Peki ya karşımızdaki bizim çıkarımız için bizi yönlendiriyorsa? Diyelim ki zarar gördüğünüz bir ilişki içindesiniz. Karşınızdaki insanın kötü yanlarını bir türlü gerçekten kabul edemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Yakın arkadaşınız bunu farkında ve tabiri caizse sizi alttan alttan bu insana karşı dolduruşa getiriyor. Siz de onun sayesinde gaza gelip ilişkinizi bitiriyorsunuz. Bu senaryo sonunda genelde şöyle oluyor. İlişkiyi bitiren kişi henüz hazır olmadığı için ayrılığa geri dönmek istiyor. Ayrılık kararı vermesinde yakın arkadaşı etkili olduğu için de arkadaşını suçluyor. Senin yüzünden oldu diye. Sonra o aşk büyüsü ve ayrılık acısı silindiğinde yakın arkadaşının haklı olduğunu görüyor. Bu sefer de senin sayende kurtuldum diyebiliyor. Ortada bir manipülasyon var mı? Var. İyi mi sonuçlandı? Evet. Yine de ben bunu tehlikeli buluyorum. Eski ilişkilerimden birinde bana yamuk yapan biri için arkadaşım onu engellemem gerektiğini söylemişti. Ben henüz hazır değildim ancak gaza gelip engellemiştim. Sonra çok pişman oldum çünkü bana yazmasını istiyordum. Ya belki de hiç yazmayacaktı ama benim bunu yaşamam gerekiyordu. Görmem gerekiyordu o hiç yazmayacağını yani. Bu kadar şerefsizmiş diye bunu yaşamam gerekiyordu. Çünkü kafamda hep bir soru işareti oldu. Ben aslında gerçekten engellemek istemiyordum. Engellemeseydim acaba yazar mıydı? Ve sonra hep içten içe arkadaşımı suçladım. Onun sözüne kanmayıp engellemeseydim belki de özür dileyecekti ve yeniden konuşacaktık. En azından ben son kez içimde kalanları söyleyebilecektim diye düşünüp durdum. Aslında arkadaşım benim iyiliğimi düşündüğü için onu engellememi söyledi ama ben buna hazır değildim ve mantıklı olduğunu düşündüğüm bir harekette bulundum. Her ne kadar mantıklı olsa da mantığım bu durumu sindirmeye henüz hazır değildi. Bu örnekten sonra gördüm ki kimseye şunu yap bunu yap denmemeli. Eğer illa akıl isteniyorsa ben olsaydım şunu yapardım diyorum. Ama şunu da ekliyorum. Benim yaşanmışlıklarım farklı. Kendi deneyimlerime göre karar veriyorum. Sen ben değilsin. Senin yolun farklı. Belki benim yolumdan gitmek senin için en doğrusu. Ama henüz o yola çıkmaya sen hazır olmayabilirsin. Buna sen karar vermelisin. Böyle bir durumda ya güçlü insan zaten engeller, konuşmaz bir daha. Senin hiç kendine saygın yok mu? Gibi cümleler de yine karşı tarafı manipüle etmeye ve senin sunduğun onun hazır olmadığı çözümü uygulatmaya gidiyor. E ne yapalım arkadaşlarımıza gerçekleri söylemeyelim mi? Söyleyelim de kendi düşüncemizi ifade ederek söyleyelim. Ya işte bu kişiyi hayatından çıkarmak için nasıl bir yol izleyeceğini onun karar vermesi için ona alan açalım. Mesela şöyle diyebiliriz işte. Yani buna sen karar vermelisin. Sana saygılı davrandığını ben düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Biri bana böyle davransa sen bana ne önerirdin? Sen ne düşünürdün? Dediğinde arkadaşının kendi içinde aslında ne yapmak istediğini kendisinin keşfetmesine fırsat tanımış oluyorsun. Böylece verdiği kararı daha sağlam uygulayabilir. He garantisi yok. Kaç kere kendi kendimize verdiğimiz kararlardan geri dönüyoruz, çark ediyoruz ama böyle de kararlı olmayı öğreniyoruz. Sorumluluk almayı da öğreniyoruz. Ebeveynler çocuklarına çok manipüle uyguluyorlar mesela bizim kültürümüzde. Ah yavrum aman diyeyim sigara neyin içme vallahi yüreğime iner hastalıktan yataklara düşerim. Sigara bir örnek tabii buna bambaşka şeyler de koyabilirsiniz yerine. Sigara sağlığa zararlıdır bu arada bunu da mutlaka belirtelim. Bu konuda hepimizin en fikir olduğunu düşünüyorum. Belki gerçekten üzülüp yatak döşek yatacak yani böyle bir gerçeklik var evet eyvallah da yani. Evlatların bu hayatta hiç hata yapma lüksü yok mu? Anam, babam, teyzem, dayım, nenem, dedem üzülür diye mi bazı şeyleri yapmaktan kaçınacağım ya? Hadi sigara zaten kötü bir alışkanlık, onu yapmayalım. Evet, tamam haklısınız da. Peki gerçekler, mesela gerçekten olduğumuz hal onları üzüyorsa ve bunu yapmamamız için bizi manipüle ediyorlarsa? Hı? LGBT bireyler bunu çok yaşıyor. Heteroseksüel olmadığı için suçluyor resmen çocuğunu. Gerçek kimliğini söylememesi için baskılıyor da baskılıyor. Niye? Çünkü o ebeveyn de aslında toplum tarafından birilerinin yanlış inanç kültürleri tarafından manipüle edilmiş. E o da kendi çocuğunu manipüle ediyor. Ancak sen eşcinselsen ne kadar bunu unutmaya çalışsan da unutamazsın ki mutlu olamazsın. Yani sen o değilsin. Senin varoluşun o değil. Bu öyle bir şey değil. Toplumda bazı manipülasyonlar o kadar derine işlemiş ki artık çevrende bunu söyleyen biri olmadığında bile kendini o yönlendirmenin içinde hareket ederken buluyorsun. Bu kendini manipüle etmek mi? Yani aslında bence tam olarak öyle değil. Evet, kendi kendine manipülasyonu devam ettiriyorsun diyebilirim ben. Manipülasyonu sana sunan, sana dayatan başka bir oluşum var çünkü. Bu toplum olabilir, önceden içinde bulunduğun çevre olabilir. Bunlar seni manipüle etmiş ve sen hala bunu fark edemeyip bunu devam ettiriyorsun. Bundan sıyrılmanın en iyi yolu yine kendine dönmek. İyi ve kötü insan olup olmadığınızı da bu belirliyor bence. Kendine dönmek yani, kendini sorgulamak. Cennet cehennem inancım olmasa. Anam babam üzülecek korkum olmasa, terk edilme kaygım olmasa ben bunu yapar mıydım? Bunun üzerine düşünmeye başladığında bir anda değil ama bir süre sonra aydınlanmalar gelmeye başlıyor. Kendini daha güçlü hissetmeye başlıyorsun bazı şeyleri yapabilmek için. Peki kendi kendimizi manipüle edebilir miyiz böyle sıfırdan? Şimdi burada manipülasyonun tanımından yola çıkalım. Manipülasyon davranışları, duyguları ve ilişkileri kontrol etmek için kullanılan dolaylı taktikler demek. Yani şimdi sen kendi çıkarın için kendine dolaylı taktikler uygulayabilir misin kendinin haberi olmadan? Bana pek mümkün değil gibi geldi. Ya tanım gereği bir kişinin daha önce hiç var olmayan bir amaç doğrultusunda kendi kendini manipüle etmesi bana pek mümkün gelmiyor. Başkalarının düşüncelerinin etkisinde kalıp bu manipülasyonu devam ettirebilirsin. Kendi kendine yine az önce dediğim gibi. Ancak tekrarlamak istiyorum. Burada kendi kendine yaptığın manipülasyon yine dış güçler tarafından yaratılmış bir manipülasyon. Karşındaki kişi seninle sevişmek istiyor. Sen hazır değilsin ama sevişmezsen ayrılacağını düşünüyorsun. Karşındaki kişi sana hiç böyle bir şey söylememiş mesela. Böyle bir şey düşündürtmemiş de. Sen kendin bunu düşündün ve bu sonuca vardın. Ya bunu düşünmene sebep olan senin geçmiş deneyimlerin olabilir. Geçmişte seni bu şekilde manipüle etmiş birisi olabilir veya izlediğin dizilerden bile olabilir. Çevrende birilerinin yaşadıklarından bile olabilir. Ya komşunun kızı böyle bir şey yaşamıştır. Onun annesi günde senin anneni anlatırken duymuşsundur falan mesela. Yani anlatmaz da başka bir şey anlatır mesela da örnek veriyorum işte. Dadasının dadasından duydun. Senin de kafanda yerleşti bu manipülasyon düşüncesi. Düşünce senin mi? Yani bu düşündüğün şey, evet senin. Ortada belli bir kişi var mı? Peki seni manipüle eden? Aslında yok. Birileri, o birilerinin kim olduğunu bilmiyoruz ama bir varlık var buna sebep olan. Kendi kendini manipüle ettin diyebiliriz kısaca burada elbette. Ama ben daha derinine inerek, ilderemek istiyorum bu kendi kendine manipülasyon olayını. Çünkü bir şeyin özüne inmedikçe çok daha farklı olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Sevişmediğinde senden ayrılacağını düşünmen senin düşüncen mi gerçekten? Hı? Nasıl vardın bu sonuca? Hı? Erkekler böyledir. Yo, öyle olmayanları da var. Sen de biliyorsun bunu aslında. O düşünce aklına nereden girdi? Nasıl vardın bu kesin yargıya? Onu irdelemek gerekiyor. Kendi kendini manipüle ettiğin sonucuna varınca çünkü bu sefer hani yoktan var ettin sen böyle bir düşünceyi. Sonra şunu düşünmeye başlıyorsun. Benim daha kendim üzerinde yetkin olma iradem yok. Ben daha kendime söz geçiremiyorum. O zaman ne bokuma yaşıyorum yani? Ben aciz, ezik bir insanın tekiyim. Her şeyi hak ediyorum gibi bir düşünceye yönelebilir bu. Al sana depresyona davet. Bu sebepledir ki ben kendi kendime manipüle ettim cümlesini kurmuyorum kendim için. Ya çıkarım neydi ki kendimden de kendimi kendime farkında olmadan oyuna getirmeye çalıştım sonra da götümde patladı. Bak kendimi kandırabilirim kendi kendime. Kendimi yerebilirim. Değersiz görebilirim. Kendimi gaza getirebilirim. Ben bunları tercih ediyorum kendi kendimi manipüle ettim demek yerine. Ay ne çok kendimden bahsettim be aman. Ama umarım değinmek istediğim noktayı netleştirebilmişimdir. Birinin sizi manipüle ettiğine dair işaretler neler olabilir peki? Sizi sürekli eleştiriyor, dur. Onun bir başarı veya iyi olma kriteri var karşınızdakinin ve sizi sürekli buna ulaşmak için eleştiriyor. Ya şöyle yapsaydın daha iyiydi, bunu yaparsan daha başarılı olursun. Çok masum cümleler aslında bunlar düşününce ama karşındakinin fikrini sormadığında bu cümlelerle sana gelmesi çok sinir bozucu olabiliyor. Manipülasyona davet. Sizi kontrol etmeye çalışabilir manipülatif davrananlar. Sizin yerinize karar verebilirler mesela. Hiç istemediğiniz bir ortama size sormadan sizi dahil edebilirler. Şöyle diyebilirler mesela. Ya eğer bu daveti reddedersen onları sevmeyeceklerini düşünürler diye senin de geleceğini söyledim. Veya daveti kabul ettirmek için direkt sana kendini suçlu hissettirecek bir sebep sunabilir. Sorunlu bir insan gibi gözükeceksin. Sosyalleşmezsen insanlar senin hakkında kötü düşünecek. Veya arkadaşlarımla vakit geçirmiyorsun yoksa beni önemsemiyor musun gibi. Suçluluk duygusu yaratmak da bir manipülasyon. Dışarı davet etme durumunda sizi sosyalleştiriyormuş gibi bir izlenim çizerek manipüle ettikleri gibi sizi sınırlı bir alan içinde tutmaya çalışarak da manipüle edebilirler. Mesela şöyle cümleler kurulabilir. Aman zaten o kız da gerizekalıydı. Boşver biz bize yeteriz. Kimseye ihtiyacın yok senin. Yani karşınızdaki sizi yalnızlaştırıyor. Sadece onun arkadaşı olun isteyebiliyor. Sevgili olsanız bile sizin arkadaşlarınızın olmasını istemeyebiliyor. Bu yüzden sizi arkadaşlarınıza karşı dolduruyor olabilir. Bu da manipülasyon. Birini manipüle etmenin yollarından biri de flörtleşme. Bunu bence de çoğunlukla kadınlar yapıyor bu arada. Bir göz kırp, bir saç savur. Yaptıramayacağın şey yok vallahi. Ay çok ayıp kızlar. Erkeklerin zayıf noktalarından, bize olan ilgilerinden yararlanıyoruz. Ayıp vallahi. Şu ana kadar saydığım manipülasyon çeşitlerinin ileri seviyeleri tabii ki sizi borçlara sokabilir, travmalara yol açabilir. Minik seviyelerde olduğunda ise size çok zarar dokunmadan sıyrılabilirsiniz. Örneğin partneriniz suratını asmaya başladı onunla dışarı çıkmadığınız için. Siz de bu negatiflikten kurtulmak, tartışma çıkmasın aman falan diye dışarı çıktınız onunla ve süper zaman geçirdiniz. Burada uğradığınız manipülasyon sayesinde keyifli bir zaman geçirdiniz. Ne oldu şimdi? Ama partneriniz gerçekten bozulduysa ve bunu belli etmekten kendini alamıyorsa, kontrol edemiyorsa ne yapsın, suratını asmasın mı? Şu manipülasyon yapamam falan diye, yani o sırada onu düşünmüyorsunuz ki. Palyaço makyajımı yapsın ney? Gündelik hayatta oluyor işte farkında olmadan yaptığımız böyle manipülasyonlar. Bunu alışkanlık haline getirmek ve sürekli kullanmamak önemli olan. Suratımı asarsan benim istediğimi yapar koşullanması varsa ve her seferinde bunu uyguluyorsa mutlaka ileride bir sorun yaşanacak yani. Bu has tertemiz mis gibi bir manipülasyon yani böyle. İleride sıçar ağzınıza. Ya daha küçücük bebekken manipülasyona başlıyoruz. Ağlayıp sızlayarak, çığlıklar atarak istediğimizi elde etmeye çalışıyoruz. Doğamızda var bu, doğamızda. Ama işte yetişkinlik haline gelip biraz da büyüdükçe ve farkına vardıkça bazı şeylerin, istemediğimiz şeylere maruz kalmamak için ve iyi bir insan olarak karşımızdaki insana kendi isteklerini yapmak için alan yaratabilmek adına manipülasyonları minimuma indirmeliyiz. Manipülasyonun en tehlikeli olanları ise şantajla gelenler bence. Konuşmalarınızı, görüntülerinizi yaymakla tehdit edilebilirsiniz. Ne yazık ki en çok karşılaştığımız manipülasyonlardan biri "benle barışmazsan kendimi öldürürüm" gibi cümleler oluyor. Veya zarar vermekle tehdit edebiliyorlar. Size zarar vermek veya çevrenizdekilere. Burada manipüle edildiğiniz çok net. Mesela o klasik Türk repliği "ya benimsin ya kara toprağın, al sana zıbam" gibi bir manipülasyon. Yani çok belli manipüle ediliyorsunuz burada. Bu normal değil. Hiç normal değil. Böyle bir durumda şantaj edildiğiniz şeye göre ya o kişinin yakınlarından birine haber vermek ya da olayı mahkemeye taşımak gerekiyor. Mahkemeye taşıma süreci ne yazık ki kadınlar ve LGBT bireyler için çok çok zor. Sapık ve namussuz damgası yemeniz, ailenizden daha beter zulüm görmeniz olasılıkları var çünkü. Üstelik şikayet ettiğinizde bazı yetkili kişilerin size olan o tavırları, yok mu o tavırları? Sanki siz suçluymuşsunuz, siz kaşınmışsınız gibi. "O saatte orada ne işi varmış" zihniyeti. Bu zihniyetle mücadele ede ede başaracağız. Onların imalı bakışlarına karşılık sesimizi daha gür çıkaracağız. Eğer bir ebeveynseniz çocuklarınızla lütfen iletişiminizi açık tutun. Çocuğunuz bilsin bir hata yaptığında sizin sonuna kadar onun yanında olacağınızı. Bu şu demek değil ama, "ne ben sokakta kedi assam da anam babam benim yanımda olur" gevşekliği değil. Çocuğunuz dışarı çıkmak istediğinde mesela izin vermiyorsunuz diyelim ve sadece cevabınız şu: "çünkü ben öyle istiyorum." İyi de yani bu çok mantıksız bir cevap. Devir de değişti zaten. Sen öyle istiyorsun diye çocuk eve hapsolmak zorunda değil ki. Dürüstçe söyle bunu ya. Niye söylemiyorsun? Niye öyle istiyorsun? O sımsıkı elinde tuttuğun kontrol gücün elinden alınır diye mi korkuyorsun? Başına bir şey gelmesinden mi korkuyorsun çocuğunun? Henüz yaş olarak buna hazır olmadığını mı düşünüyorsun? Yoksa sözünü geçirmek için güç mü uyguluyorsun? Konuş ya çocuğuna. Bir çözüm yolu bulunur illa. Baktın ikna edemedin çocuğunu. Onun sana sunduklarını dinle. O sana hangi argümanlarla geliyor? İşin içinden çıkamadın ve gerçekten izin vermenin, o çocuğunun yapmasını istediği şeyin onun için yararlı olmadığını düşünüyorsun. Mola iste, ben bunu bir düşüneceğim, tamam de. Başka ebeveynlerden de akıl al. Tek başına ebeveynlik yükünü kaldırmak zorunda değilsin ki, tek başına ebeveyn olmayı öğrenmek zorunda değilsin, başkalarından da fikir alabilirsin. Çocuklarımızın hayatını piç etmeden, başları sıkıştığında onların yanında olacağımızı bildiği, yetişkin sorumluluklarından yorulduğumuzda da bizi anlayacaklarından emin olduğumuz bir iletişim kurma ihtimalimiz var. Ay tamam yeter. Ben şimdi keşfete düşen Reels videolarımın altında dolaşan insanlarla dalga geçmeye gidiyorum. Manipülasyon konusunu şurada kapatıyoruz artık. Umarım bazı şeyler sizin de kafanızda netleşmiştir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.